Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Friedrich Hayek'in 1960 yılında yayımlanan ve daha sonra notlar ile editoryal eklerle gözden geçirilen Özgürlüğün Anayasası adlı eseri, siyaset felsefesi, hukuk ve iktisadı bir araya getiren kapsamlı bir klasik liberalizm incelemesidir. Kitap, özgürlüğü insanların her istediğini yapabilmesi olarak değil, başkalarının keyfi zorlamasından korunması olarak tanımlar. Hayek'in temel amacı, özgür bir toplumun yalnızca seçimler veya iyi niyetli yöneticiler sayesinde ayakta kalamayacağını göstermektir. Bunun için genel kurallara dayanan hukuk düzeni, sınırlı kamu gücü, mülkiyet güvencesi ve kişisel sorumluluk gerekir. Hayek, merkezi planlamanın ve geniş takdir yetkisi kullanan idarenin toplumdaki dağınık bilgiyi bastırdığını savunur. İngiliz hukuk geleneği ile Amerikan anayasacılığı üzerinden tarihsel bir çerçeve kurar. Eser, refah devleti, vergilendirme, para politikası ve çoğunluk yönetimi gibi tartışmalı alanlarda belirgin biçimde tartışmacı bir tutum alır. Bu nedenle yalnızca bir özgürlük övgüsü değil, özgürlüğü koruyacak kurumların nasıl tasarlanması gerektiğine dair sistemli bir tezdir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, özgürlük, sınırsız davranış değil, keyfi zorlamadan korunmadır. Hayek'in kitabının çıkış noktası, özgürlük kavramını birbirine sıkça karıştırılan anlamlardan ayırmaktır. Ona göre özgürlük, siyasal iktidara katılma hakkı, maddi imkana sahip olma ya da içsel irade gücüyle aynı şey değildir. Bir insanın imkanları sınırlı olabilir, yine de başka bir kişinin keyfi iradesine bağımlı değilse özgür sayılabilir. Buna karşılık, devlet ya da başka bir güç merkezi kişinin davranışını kendi özel amaçları için yönlendiriyorsa, maddi destek sunsa bile özgürlük daralır. Hayek burada zorlamayı, bir kişinin başka birinin planlarını kendi amaçlarına hizmet edecek biçimde değiştirmeye mecbur bırakması olarak ele alır. Bu yaklaşım, hukukun neden merkezi bir önem taşıdığını açıklar. Önceden bilinen, herkese aynı biçimde uygulanan genel kurallar altında hareket eden kişi, kurallara uymak zorunda olsa da belirli bir yöneticinin anlık kararına teslim olmaz. Türkiye'de de hukuk devleti tartışmalarında görülen temel mesele. Yalnızca kural sayısı değil, kuralların öngörülebilirliği ve idarenin takdir alanının sınırıdır. Hayek'in ayrımı, özgürlüğün düzen karşıtlığı olmadığını, tersine keyfiliği sınırlayan bir düzen gerektirdiğini vurgular. Bununla birlikte, zorlamanın sınırlarını kesin çizmenin güçlüğü, eserin en çok tartışılan yönlerinden biridir. İkinci olarak, genel ve öngörülebilir hukuk kuralları, iktidarı hukukla sınırlar, Hayek, hukukun üstünlüğünü özgür toplumun pratik güvencesi olarak görür. Buradaki hukuk anlayışı, devletin çıkardığı her düzenlemenin otomatik olarak meşru kabul edilmesi değildir. Hukuk, genel, soyut, ileriye dönük ve öngörülebilir kurallardan oluşmalıdır. Böyle kurallar, İnsanların geleceğe dair plan yapmasına imkan verir ve kamu makamlarının kişiye ya da gruba göre değişen kararlar vermesini zorlaştırır. Hayek için sorun, devletin hiçbir iş yapmaması değildir. Devlet, şiddeti önlemek, sözleşmeleri korumak ve ortak kuralları uygulamak gibi görevler üstlenebilir. Ancak belirli ekonomik sonuçları üretmek, gelirleri siyasi tercihlere göre dağıtmak veya vatandaşları ayrıntılı hedeflere yöneltmek istediğinde, geniş takdir yetkisine ihtiyaç duyar. Bu da hukuk önünde eşitliği aşındırabilir. Kitap, çoğunluk kararının tek başına özgürlüğün garantisi olmadığını özellikle belirtir. Çoğunluk yönetimi karar alma yöntemi olabilir. Fakat anayasal sınırlar olmadan azınlıkların veya tek tek kişilerin alanına müdahale edebilir. Hayek'in bu noktadaki tarihsel ilgisi, İngiliz ortak hukuk geleneği ve Amerikan güçler ayrılığı düzenidir. Türkiye açısından bu çerçeve. Kanunların öngörülebilirliği, bağımsız yargı ve düzenleyici kurumların yetki sınırları gibi konuların neden ekonomik güven kadar kişisel özgürlükle de ilgili olduğunu düşündürür. Hayek, özgürlüğü yöneticilerin erdemine değil, yöneticileri de bağlayan kurallara dayandırır. Üçüncü olarak, dağınık bilgi ve kendiliğinden doğan düzen. Merkezi planlamanın sınırını gösterir. Eserin iktisadi omurgası, toplumda gerekli bilginin tek bir merkezde toplanamayacağı görüşüdür. Hayek'e göre üretim, tüketim ve yenilik hakkında önemli bilgiler çoğu zaman yereldir, geçicidir ve milyonlarca kişinin deneyimine dağılmıştır. Bir çiftçinin bölgesindeki koşulları, küçük bir işletmenin müşterisini veya bir çalışanın kendi becerisini bilmesi, merkezi bir kurulun kolayca ölçemeyeceği türden bilgidir. Piyasa fiyatları, Hayek'in anlatımında bu dağınık bilginin tamamını açıklamaz. Fakat insanların değişen koşullara uyum sağlamasına yarayan kısa sinyaller üretir. Bu nedenle rekabet, yalnızca aynı ürünü satanların mücadelesi değil, henüz hangi bilginin işe yarayacağını keşfetme sürecidir. Hayek, toplumsal kurumların tümünün bilinçli bir planın ürünü olmadığını da vurgular. Dil, gelenekler, piyasa uygulamaları ve bazı hukuk kuralları uzun zaman içinde çok sayıda insanın etkileşiminden doğabilir. Buna kendiliğinden doğan düzen der. Bu düşünce aklın değersiz olduğu anlamına gelmez. Asıl uyarı aklın karmaşık toplumu baştan sona tasarlayabilecek kadar kapsamlı bilgiye sahip olduğunu varsaymanın tehlikesidir. Türkiye'nin hızlı kentleşme, konut, tarım ve yerel kalkınma sorunlarında da tek tip çözümlerin sınırlılığı görülebilir. Hayek'in yaklaşımı. Merkezi kararların yerine her durumda piyasayı kutsamak değil, kararların yerel bilgiye ve geri bildirime ne kadar açık olduğunu sorgulamaktır. Dördüncü olarak, demokrasi sınırsız çoğunluk iktidarıyla değil, anayasal sınırlarla özgürlüğe hizmet eder, Hayek, demokrasi ile liberalizmi aynı kavramlar olarak ele almaz. Demokrasi, iktidarın barışçıl biçimde el değiştirmesine ve yöneticilerin halk tarafından denetlenmesine yarayan önemli bir yöntemdir. Fakat çoğunluğun her konuda sınırsız karar verebilmesi, özgürlükçü bir düzenin tanımı değildir. Eğer geçici çoğunluklar belli kesimlere ayrıcalık dağıtabilir. Özel kişilerin haklarını zedeleyebilir veya ekonomik hayatı sürekli değişen emirlerle yönetebilirse, demokrasi keyfi yönetimin aracı haline gelebilir. Hayek bu nedenle anayasal kuralların, yasama gücünün ve idari takdirin sınırlandırılmasını savunur. Güçler ayrılığı, yargısal denetim ve temel hak güvenceleri sadece teknik hukuk ayrıntıları değildir. Bunlar, günlük siyasi rekabetin uzun vadeli kuralları bozmasını engellemeye çalışan mekanizmalardır. Kitabın bu bölümü, modern demokrasilerde bütçe harcamaları. Düzenlemeler ve ayrıcalık taleplerinin neden sürekli büyüme eğilimi gösterebildiğine dair bir açıklama sunar. Hayek, seçmenlerin taleplerini meşru görse de, siyasetçilerin bu talepleri herkese uygulanabilir kurallar yerine özel faydalarla karşılamasının kurumsal sorun yarattığını ileri sürer, Türkiye'nin çok partili hayatındaki çoğunluk, temsil ve anayasal denge tartışmaları bakımından da bu ayrım anlamlıdır. Hayek'in tezi, demokrasiyi reddetmek değil, demokrasinin özgürlüğü koruması için kendi gücünü sınırlayan kurallara ihtiyaç duyduğunu savunmaktır. Son olarak, refah devleti ve ekonomik müdahale eleştirisi, eşitlik ile özgürlük arasındaki gerilimi inceler, Hayek, kitabın ilerleyen bölümlerinde sosyal güvenlik, vergilendirme, para düzeni ve kamu hizmetleri gibi alanlara yönelir. Onun eleştirisi, yoksulluk riskine karşı her türlü kamusal önlemi ilke olarak reddetmekten daha karmaşıktır. Genel kurallarla sağlanan asgari güvence ile kişilerin hayatını ayrıntılı biçimde yöneten, gelir ve fırsatları siyasi takdirle dağıtan sistemler arasında ayrım yapar. Hayek'e göre toplum, herkes için belirli bir güvenlik ağı sağlayabilir. Ancak bu ağ, belirli gruplara sürekli ayrıcalık verme, piyasa sonuçlarını bütünüyle düzeltme ve vatandaşları devlet kararlarına bağımlı kılma aracına dönüşürse, hem mali hem de hukuki sorunlar doğurur. Artan vergiler, enflasyon yoluyla finansman ve kapsamı genişleyen düzenlemeler, onun gözünde devletin zorlayıcı kapasitesini büyütür. Bu görüş, gelir eşitsizliği ve sosyal adalet bakımından güçlü itirazlara açıktır. Eleştirmenler, piyasa koşullarının kendisinin de kişileri ağır bağımlılıklara sürükleyebileceğini ve formel eşitliğin gerçek fırsat eşitliğini garanti etmediğini belirtir. Hayek'in değeri bu itirazları tamamen çözmesinde değil, iyi amaçlarla tasarlanan müdahalelerin hangi kurallara dayandığını ve ne kadar takdir yetkisi yarattığını sormasında yatar. Türkiye'de sosyal yardım, kamu ihaleleri, enflasyon ve vergi adaleti tartışmalarında desteklerin şeffaf, genel ve öngörülebilir kurallara bağlanması talebi bu sorgulamayla doğrudan ilişkilidir. Sonuç olarak özgürlüğün anayasası, siyaset felsefesi ile iktisat arasındaki ilişkiyi ciddi biçimde incelemek isteyen okurlar için temel eserlerden biridir. Hukuk öğrencileri, kamu politikasıyla ilgilenenler, iktisatçılar, siyaset bilimi okurları ve anayasal kurumların işleyişini tartışmak isteyenler kitaptan özellikle yararlanabilir. Metin, kısa bir giriş kitabı değildir. Tarihsel göndermeleri, kavramsal ayrımları ve ayrıntılı politika tartışmaları nedeniyle dikkatli, yavaş bir okumayı gerektirir. Buna karşılık, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve devlet kavramlarını günlük siyasi sloganların dışına çıkarma imkanı verir. Okur.
Bir politikanın yalnızca hedefini değil, hangi yetkileri oluşturduğunu,
kurallarının genel olup olmadığını ve gelecekteki kararları nasıl etkileyebileceğini sorgulamayı öğrenir. Hayek'in sonuçlarına bütünüyle katılmak şart değildir.
Özellikle sosyal adalet, ekonomik güç ve sosyal güvence konularında esere yöneltilmiş önemli eleştiriler vardır. Yine de bu itirazlar kitabın tartışma değerini azaltmaz, aksine daha verimli bir okuma zemini yaratır.
Benzer serbest piyasa savunularından farklı olarak eser, yalnızca ekonomik verimlilik iddiasına yaslanmaz. Özgürlüğü, dağınık bilgi, ahlaki sorumluluk, evrimsel kurumlar ve anayasal sınırlamalarla birlikte ele alan geniş bir düzen teorisi kurar. Bu niteliğiyle Türkiye'de hukuk devleti, idari yetki ve ekonomik müdahale üzerine düşünen okura da kalıcı bir kavramsal çerçeve sunar. Destek olmak isterseniz Efe Hayek kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.